Evet. Birinci Yuhanna mektubundayız. İkinci bölümdeyiz. Birinci Yuhanna mektubunun ikinci bölümünün biliyorsunuz ilk 6 ayetinin o ruhsal içeriğini birlikte anlamaya çalıştık burada. Kutsal söz aracılığıyla birlikte anlamaya çalıştık. Ama biliyorsunuz bitirebilmek mümkün olmadı. Araya giren bazı değişik konulardan dolayı kardeşimizin çocuğunun bereketlenmesi girdi. Onun öncesinde başka bir konu burada paylaşılması gerekiyordu. O araya girdi. Değişik nedenlerden dolayı konumuza devam etmemiz mümkün olmadı. Ama bugün ben bu yaptığım son konuşmanın her zamanki gibi bir özetini yapmak istiyorum ki bağlantı kurmak zor olmasın diye. Önce bir özet yapacağım. Üçüncü ayet ile altıncı ayet. Çünkü son konuşma 3 ile 6 arasındaki o kesimdi. O üçüncü ayette altıncı ayet arasındaki o parçanın içeriğini bir size açıklayacağım kısa bir şekilde. Sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz ve altıncı ayeti bir şekilde bitirmiş o parçayı gerilerde bırakmış olacağız değerli kardeşler. Şimdi üçüncü ayette şöyle bir ifade yer alıyordu biliyorsunuz. Buyruklarını yerine getirirsek. Şimdi buyruklarını yerine getirmekten ne anlıyoruz biz? Buyruklarını yerine getirmek derken bu ifadede bize verilen mesaj nedir? Rab İsa Mesih'in diri sözü aracılığıyla bize aktarmış olduğu buyrukları yerine getirmekten bizler ne anlıyoruz değerli kardeşler? Ne demiştim hatırlayın? Diri olan, değiştiren ama değiştirmeyen, diri sözü yaşamımıza koymak, ona uymak, o sözün ışığında adımlarımızı atarak yaşamaktır dedim. Demek ki buyruklara uymak demek, Tanrı'nın sözü ışığında hayatımızı sürdürmekle bağlantılı olduğunu söyledim. Ve bunu söylerken ilave olarak dedim ki, hani o dönemde demiştim gnostikler vardı, gnostizm. Bu gnostizmin öne çıkan özelliği neydi? Bilgelik, yani çok bilmişlik. Onlara göre bilmek yeterliydi. Ama Yuhanna bize burada bu gerçeğe açıklık getirirken hem gnostiklere yanıt veriyor hem de bize yanıt vermiş oluyor. Diyor ki değerli kardeşler diyor bir şekilde bilmek yeterli değil. Her şeyi biliyor olabilirsin ama bildiğini hayata sokmuyorsan, bildiklerini sen eğer yaşamıyorsan, sen ağzında kuş da tutsan, yukarıdan ağzında hepsi boş. Demek ki bilmek yeterli değil, yaşama koymamız gerektiğinin altını önemli çizmiştim değerli kardeşler. Demek ki asıl önemli olan bildiğimizi hayata sokmak. Yani Rabbimize itaat etmemiz. İtaat. Çok önemli bir söz. Ve bu itaat üzerinde de özel bir şekilde durdum. İtaat, Tanrı çocukları olmanın güvencesidir değerli kardeşler. Yani dördüncü ayete baktığımız zaman, ikinci bölümün dördüncü ayetine baktığımız zaman, onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır diyor. Ve diyor ki, kendisinde gerçek yoktur. Demek ki değerli kardeşler eğer bir insan dedim sürekli bilinçli bir şekilde itaatsizlik ediyorsa, bile bile itaatsizlik ediyorsa dedim ki bu Rabbi yeterince tanımıyor ya da dedim bu insanın yeniden doğuşu yoktur dedim. Hatırlıyor musunuz? Bu acıdır bunu söylemek. Ama o zaman dedim bu kişinin yeniden doğuşu yoktur değerli kardeşler. Onun için bu kişi dördüncü ayette söylediği gibi yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur. Demek ki Rabbi yeterince tanımadığımız anlamına geliyor değerli kardeşler. Demek ki Rabbi tanımak nedir? Sevmektir Rabbi. Değil mi? Rabbi tanıyorsan Rabbi seviyorsun. Rabbi sevmek nedir? Size Rabbi sevmek nedir? Onun buyruklarını tutmaktır. Demek ki o zaman itaattir. Görebiliyor musunuz? Seviyorum diyorsan, kardeş güzel örnek verdi değil mi? Benim aslında yine tekrar burada defalarca verdiğim örnek. Çok doğru söyledi, ben eşim için canımı verir miyim vermez miyim? Aynı şey benim için de geçerli. Hepimiz için geçerli. Benim annem diyordu. Annem her zaman şunu söylerdi. Ben burada kaç defa örnek verdim. Oğlum canım sana feda olsun, kurban olayım sana diyordu. Kurban olayım. Kurban olmak senin yanına beni kessinler yani. Kurban olayım sana. Ondan sonra dedim ki ana çok seviniyorum. Dedim ki benim dedim böbreğe ihtiyacım olsa verir misin? Tabii oğlu veririm dedi. Peki dedim iki tane böbreğe ihtiyacım olsa verir misin? O zaman dedi ben ölürüm oğlum dedi. Benim anam, beni çok seven anam. Ama ben onu, bu doğal bir şey. Onun için ben İbrahim'e katılıyorum. Çok doğrudur. Rab ama ayrım etmeden canını bizim için verdi. Bu müthiş bir şey. Ben burada ağzımı da yırtsam, oramı buramı da çizsem, ben bunu anlatamam size. Bu sevginin nasıl bir sevgi olduğunu size açıklayabilmem mümkün değil. Ancak o çarmıha baktığım zaman görebiliyorum. Onun bana olan sevgisinin nasıl bir sevgi olduğunu değerli kardeşler. Onun için sevmek gerçekten Rabbe itaat etmektir değerli kardeşler. Onun için 5. ayette şöyle diyor. Onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir diyor. Tanrı da olduğumuzu ne diyor? Bununla anlarız. Ve size şöyle bir soru sormuştum değerli kardeşler bu ayeti okuduktan sonra. Sözü yerine getirmek, Tanrı'nın buyruklarına uymak, itaat etmek nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor? Yani itaat etmenin ortaya çıkardığı sonuçla getirdiği sonuç ne diye size bir soru yöneltmiştim değerli kardeşler. Nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Şimdi baktığımız zaman İtaat niye açıklıyor bizlere? Bir kişi niçin itaat eder? Öyle düşünün, tersten düşünün. Seviyorsa değil mi? Evet, o zaman ben itaat ediyorsam bu neyi gösteriyor? Sevdiğimizi gösteriyor o zaman. Değil mi? Demek ki eğer ben itaat ediyorsam o zaman ortaya çıkan sonuç şu, ben gerçekten de Rabbi seviyorum. Ben gerçekten de Rabbe aitim. Gerçekten ben Rabbin çocuğuyum. Deme mesajını ben bütün herkese vermiş oluyorum. Demek ki itaatın getirdiği sonuç değerli kardeşler, evet Rabbimin istediği çizgide kalarak adımlarımızı atmaktır. Onun ışığında kalarak yürümektir. Kısacası Rabbimiz İsa Mesih gibi yaşamaktır. Rabbimiz İsa Mesih gibi. Hedef bu olacak sevgili Ferhat. Amacımız bu olacak, Tanrı çocuğu olduğumuzu eğer söylüyorsak. Tabii ki böyle bir yaşamı yaşamak her baba yiğidin harcı değil. Rab de bunu biliyordu. Recep bu hayatı yaşayamaz. İbrahim de yaşayamaz, Aytaç da, İsmet de yaşayamaz bu hayatı. Nasıl yaşasın? Onun için dedi ki, ben gidiyorum ama size tesellici kutsal ruhu veriyorum. Allah'ın diri sözü elimizde, bir de onu açıklayan kutsal ruh bizim yüreğimizde konut kurmuş vaziyette. Eğer biz becerebilseydik, hadi Rab sizi bereketliyorum, hadi devam edin derdi. Ama değil, hamdolsun. Demek ki biz bunu ancak kutsal ruhun yönetimi altında kalarak, onun kontrolü altında kalarak, onun gözü altında kalarak ancak biz bu hayatı, Rab'deki hayatı bu yamuk dünyada, bu çarpık düzen içerisinde yaşama imkanımız olabilir. Ancak ve ancak kutsal ruhun sayesinde. Yoksa mümkün değil demiştim değerli kardeşler. Demek ki sağlıklı bir şekilde gelişip büyümenin, ilerlemenin ön koşulu kutsal ruhun yönetiminde kalarak adımlarımızı atmaktır. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Çok net bir şekilde. Demek ki İtaattı bizim son konuşmamızın en büyük ana konusu. Peki hatırlayın bakalım birazcık. Geçmişe bir bakın bilgilerinize. İtaatı açıklamaya çalıştım. İtaatın nasıl bir itaat olduğunu, ne için itaat etmemiz gerektiğinin altını çizmek için üç şey söyledim. Hatırlıyor musunuz? Üç ayrı itaattan söz ettim. Doğru mu? Doğru. Hatta Sami de burada yönlendirme yaparken o itaatı tekrar hatırlatmış olmuştu. Bu şekilde olsun diye. Değil mi? Evet, doğru. Şimdi, iyi söyledin. Bunları bir kısa bir şekilde hatırlayalım. Birincisi neydi? Hatırlayanınız var mı? Evet, doğru. Sen onu birinci olaraktan söyledin. O ikinciydi, doğru. Birincisi, itaat etmemiz gerektiği için itaat ederiz. Zorunluluktan dolayı. Yani, itaat etmemiz gerektiği için itaat ederiz. İkincisi ne dedik? Bir şeylere ihtiyaç duyduğumuz için. Yani bir şeylere ihtiyacımız var. Onu elde etmek istiyoruz. Elde edebilmek için itaat etmek zorundayız. Yine bir zorunluluk var. Görebiliyor musunuz? Ama dedim bir de üçüncü nokta vardı. İstediğimiz için itaat ederiz. İstediğimiz için. Ama bu isteği ortaya çıkaran ne dedik? Rabbimizin bize olan sevgisi. Zorunluluk yok, baskı yok, itme yok, kafaya vurmak yok. Ama onun çarmıhta sergilediği sevgi beni itaata yöneltiyor. O zaman kısa bir şekilde şöyle demiştim. Birinci nokta için. Bir köle, yani itaat etmek zorunda olduğumuz için itaat etmeyi açıklarken bir köle efendisine itaat etmek zorundadır dedim. Neden? İtaat etmediği zaman cezalandırılacağı korkusu vardır. Aman ben bunu yapmazsam efendim bana şunu yapar. Korkusuyla ne yapıyor? İtaat ediyor. Doğru mu? İkincisi bir şeylere ihtiyaç duyduğumuz için. Dedim ki işveren, işçiyim, çalıştığım bir iş yeri var. Sen de çalışıyorsun İsmet'ciğim. Ben de çalışıyorum. Aytaş'la hepimiz çalışıyoruz. Değil mi? Şimdi niçin? Ay sonu bize ödenecek paraya ihtiyacımız olduğu için. Hangimizin ay sonu maaşa ihtiyacı yok? Ha? Değil mi? Yeme, içme, giyim, kuşam, her tür ihtiyacımızı elde edebilmemiz için ben iş verene, iş yerindeki kurallara uymak zorundayım. O maaşı alabilmek için. Doğru mu Hatice? Demek ki zorunluluk. Ama üçüncüsüne baktığımız zaman bu tamamen değişiyor değerli kardeşler. Demek ki Rab Tanrım'la, Göksel Babam'la olan ilişkiden kaynaklanan nedenden dolayı, o sevgi ilişkisinden kaynaklanan nedenden dolayı ben Rabbime boyun eğiyorum. Onun sevgisi beni itaata yöneltiyor. Boyun eğmemi sağlıyor değerli kardeşler. Demek ki içten gelen bir istek sonucu. Bir istek var Ferhat. Yani sen itaat ediyorsun baban sana itaat et oğlum doğru yol budur diye değil. Sen eğer ya da ben ya da bizler herhangi bir şey sadece sana konuşmak istemiyorum tabii ki ama hepimiz için geçerli. Eğer o Rabbimizin İsa Mesih'in çarmıhta İbrahim'in burada söylediği gibi ona katlandı, tükürüğe katlandı, acılara katlandı, buna katlandı, şuna katlandı, hakaret, her şeye katlanan bir Tanrı. Bu benim için yaptıysa ben neyim ya? İşte bu sevgi beni, bak inanır mısın? Şimdi örnek sen oldun ama gerçekten bu böyledir. Hatta bunu da örnek vermiştim hatırlarsınız. Bu sevgi beni eşime bağlıyor bak. Eşime daha çok saygı göstermemi sağlıyor, emin olun. Rab İsa Mesih'in bana olan sevgisi eşime daha çok bağlı olmamı sağlıyor. Benim çocuklarım, Rab İsa Mesih'in onlara olan sevgisi Hatice, çocuklarımın bana, annesine itaat etmesini sağlıyor. Yani sevgi çocuklarımızın boyun eğmesini sağlıyor. Yine İsa Mesih'in sevgisi. Bu çok önemli.
O sevgi bizi itaata yöneltmesi gerekiyor. Zorunlulukla değil. Seve seve ve isteye isteye. Onun için Yuhanna 14. bölüm 15. ayetten bir ayet, o ayeti okumuştum. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net. İtaat eşittir sevgi. Sevgi eşittir itaat. Demek ki sevgidir itaatın sevgidir itaatı doğuran değerli kardeşler. Evet. Işıkta yürümenin içerisinde ne var? Bir ciddiyet var. Bakın bu çok önemli. Işıkta yürümenin içerisinde bir samimiyet var. Ben niçin ışıkta yürüyorum? Rabbin sözünü ciddiye aldığım için. Rabbi ciddiye aldığım için. Zaten bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Rabbin sözünü ne kadar ciddiye alırsanız o söz size daha çok yardımcı oluyor. Ve burada daha da rahat bir şekilde her şeyi açıklayabiliyorsunuz. Rabbi ne kadar ciddiye alırsanız Rab sizin hayatınızda o kadar etkili oluyor değerli kardeşler kutsal ruh aracılığıyla. Onun için Rabbin sözünü yeterince, Rabbi yeterince ciddiye alma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Yani burada çıkan sonuç şu demiştim. Onun gibi sözünü kullandım. Onun gibi. 6. ayete bakın. 2. bölümün 6. ayetine bakın. Ne diyor orada? Ne yazıyor? Aytaç.
Tanrı'da yaşıyorum diye. Mesih'in yürüdüğü yolda yürümek.
Bakın. Tanrı'da yaşıyorum diyorsan o nasıl yürüyorsa diyor. Sen de onun gibi yürümelisin. Söylemek istediği burada bu. Yani onun gibi. Kimin gibi? İsa Mesih gibi. Bakın hemen size birinci bölüme bakın. Birinci Yuhanna mektubunun birinci bölüm. Birinci Yuhanna mektubu birinci bölüm. Orada yedinci ayeti ne diyor? Ne diyor? Bulduysan söyle. Orada kal. Ama o ışıkta olduğu gibi. Ne gibi? Işıkta olduğu gibi. Kim? İsa Mesih. İsa Mesih ışıkta olduğu gibi, yani onun gibi sen de ışıkta olmaya devam et. Sevgili kardeşler. Geçin 3. bölümün 7. ayetine. 3. bölümün 7. ayetine. Orada ne diyor? 3. bölümün 7. ayeti ne diyor? Bulan okusun.
Yavrularım kimse sizi aldatmasın.
Evet.
Mesih doğru olduğu gibi doğru olan, olanı yapan da doğru kişidir.
Ha, altını çizim. Mesih doğru olduğu gibi. Yani Mesih gibi. Gibi, Mesih gibi. Onun gibi. Bu söz çok önemli. Demek ki biz hayatımızı İsa Mesih gibi sürdürmek zorundayız değerli kardeşler. Demek ki doğru olana aitiz. Doğru olan Mesih'e aitiz. O zaman doğru olanı, dikkat edin, doğru olanı yapanlar olmamız gerekiyor. Ve şöyle bir örnek vermiştim sizlere. Bir kardeş bir kardeşi kırdığı zaman ya da üzdüğü zaman ya da bir günah işlediği zaman, yaraladığı zaman onu birbirlerini bağışlaması gerekiyor dedim. Tıpkı Rabbimizin bizleri bağışladığı gibi. Hatice de bunu hatırlatmıştı bana pazar günü. Onu ziyarete gittiğimizde yarım saatlik ziyaret dedi ki, Recep kardeş dedi, bizim Rabbimiz dedi, öğrencilerin ayaklarını yıkadı dedi. Biz kimiz ki bağışlamayalım? Bu çok önemli bir şey. Bu harika bir şey. Bakın Efeslerden okudum. 4. bölümden ayet okudum size. 4.32'yi okudum. Orada diyordu ki değerli kardeşler, Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi. Kimin gibi? Onun gibi. Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Hemen geçin Kolosörler 3. bölüme. Kolosörler 3, bugün Kolosörlerden İbrahim de okudu. Kolosörler 3. bölümde net bir şekilde aynı gerçek vurgulanıyor. 13. ayet. 3. bölüm 13. ayet. Ne okuduk orada? Oku abicim. 3.13'ü oku.
Birbirinize hoşgörülü davranın.
Evet.
Birbirinizin ötekinde bir şekayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi.
Dur orada. Bir dakika. Rabbin sizi bağışladığı gibi. Kimin gibi sorusunu sorun.
Rabbin sizi bağışladığı gibi. Kimin gibi? Recep gibi. Aa. Aa. Recep gibi değil. İsa Mesih gibi. Örneğimiz o. Modelimiz o. Siz de birbirinizi bağışlayın. Demek ki aramızdaki tutum ve davranışlar bu yönde olmalı. Doğru olana ait olduğumuzu söylüyorsak, İsa'ya ait olduğumuzu söylüyorsak değerli kardeşler. Demek ki Rabbimizin sevgisinden kaynaklanan, Rabbimizin sevgisinden kaynaklanan itaatın getirdiği sonuç bu. Sevgiden kaynaklanan itaatın getirdiği sonuç bu. Birbirimizi bağışlamak, kucaklamak, birbirimiz için dua etmek. Demek ki itaat bizleri ne yapıyor? İstenilen sonuçlara getiriyor. İtaat ettikçe biz olmamız gereken noktaya doğru gidiyoruz. İtaatsizlik bizi maalesef o noktadan bizi geri tutuyor. Son olarak şunu söylemiştim. Yürüyebilmemizi sağlayan güç Rabbimiz Mesih İsa ile ilişkide kalmaktır. Tıpkı dedim asma dallarının asmada kaldığı gibi. Şimdi bakın asmayı düşünün. Bir de asmanın kolları vardır biliyor musunuz? Ben İngiltere'de 2000 yıllık bir asma şey yaptım. Bir 10 ton ağırlığında. O kadar büyük bir asma. Ama hala meyve veriyor. Bakın asmayı düşünün bir de kollarını düşünün. Şimdi o kollarda niye meyve var? O dallarda niye meyve var? O dallar asmada kaldığı için. Yani asmada var olan yaşam o dallara ulaştığı için. Demek ki Mesih'teki yaşam bizler aracılığıyla meyve olarak yansıyor. Bakın, örnek çok güzel kutsal kitapta verilen örnek. Harika o tat veren üzüm, meyveler asmada kalarak mümkün. Asmanın var olan iç yaşamı dallarda dışarıya doğru yansıyor. Nasıl yansıyor? Meyveler olarak yansıyor. Demek ki benim Rab'deki hayatım Mesih'in yaşamı Recep'in hayatında görülmeli. Ayşe'nin hayatında görülmeli. Hatice'nin hayatında görülmeli. İsmet'in, Santa'nın, hepimizin yaşamında görülmesi gerekiyor. Şimdi görülüyor mu? Onu siz kendinize sorun. Eksikliğimiz hepimizde var. Ama önemli olan biz görünmesi için bir gayret gösteriyor muyuz değerli kardeşler? Onun için şu ayeti ile noktaladım. Galatyalılar 2:20. Hatırlıyor musunuz? Galatyalılar 2:20. Ben öldüm diyor. Artık ben yaşamıyorum. Kim yaşıyor? Diyor ki Mesih bende yaşıyor. İçimi titretiyor bu benim. Ya Rab gerçekten. Okuyabilir misin o ayeti? 2:20'yi okuyabilir misin abi? Kim buldu? Galatyalılar 2:20.
2:20.
Evet abi.
Mesih'le birlikte çarmıha gelir. Gel. Ama ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bende sürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyor.
Bakın. Amin. Bak nasıl sürdürüyor? Mesih sayesinde. Bakın ben öldüm. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Ha, nasıl Mesih bende yaşıyor? Nasıl yaşıyor? Kutsal Ruhu aracılığıyla. Doğru mu? Kutsal Ruh bende. O zaman şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor demiştim. O zaman değerli kardeşler biz bu iman hayatını Kutsal Ruh'un yönetiminde kalarak ancak sürdürebiliriz. İmanla sürdürebiliriz. Kutsal Ruh'un yönetiminde kalarak sürdürebiliriz dedim. Bunun altını çizdim. Ve eğer biz dedim ışıkta yürürsek davranışımız da giderek İsa Mesih'e benzer olacaktır. Amin. Değil mi? Amin. Bununla noktaladık. Geri kalan kısmını tamamlayacağım şimdi. Kaldığımız yerden tamamlayacağız. Şimdi güzel bir tazelenme oldu mu bilmiyorum. Bir hatırlatma oldu mu? Hatırlatma oldu değil mi? Şimdi biz bu 6 ayeti bitireceğiz ya. Haftaya 7'den itibaren devam edeceğiz. Onun için 2,5 sayfa daha var. Onu da bitirip burada bırakacağım değerli kardeşler. Ne söyledik? Sahip olduğumuz yaşamı
ancak imanla. Yani kutsal ruhun yönetimi altında kalarak götürebiliriz, sürdürebiliriz değerli kardeşler. Bakın bölümün ilk ayetine, yani 1. Yuhanna mektubu 2. bölümün ilk ayetinde ne diyordu abicim? Oraya baktığımız zaman ne diyordu? Yavrularım, evet.
Onları size günah işlemeyeseniz diye yazıyor.
Evet.
Ama içimizde biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur.
Bak, bak. Orada bir savunma var. Rabbin sağında, aslında biliyor musunuz gerçekten o sağ, yani bir şeyin sağı çok önemli. Gücü simgeliyor. Önemli pozisyon, Rab de babanın sağındaydı. Harika bir şey. Çok büyük bir onurdu aslında. İsa'nın babanın sağında olması. Bir onur verici bir şey aslında. Sağındaydı. Ve ne için sağında? Aracı olmak için sağında. Şimdi şöyle düşünelim. Rabbim ve kurtarıcım İsa Mesih babanın sağında. Bu bize nasıl bir güvence veriyor? İsa'nın babanın sağında olması bize nasıl bir güvence veriyor? Bize neyin garantisini veriyor? Öyle söyleyeyim. Bravo. Yani günaha düştüğümüzde bağışlanacağımızın garantisini veriyor. İsa'nın sağda oturmuş olması bunun garantisini, yani bağışlanacağımızı garanti altına alarak bizi ne yapıyor? Yeniliyor, tazeliyor. Ha biz biliyoruz ki benim Rabbim babanın sağında duruyor, ben bağışlanıp yeniden tazelenebilmek için. Bu sonuç nedir biliyor musunuz? İşte imanlıyı teselli eden bu. Ben şunu biliyorum ki günaha düştüğüm zaman tekrar bağışlanacağımın umudu var yüreğimde. Amin. Çünkü dünyada yaşıyorum, günaha düşüyorum. Ama benim Rabbim ayakta dikiliyor bir avukat gibi ve beni Recep'i, doğru olmayan Recep'i orada savunuyor Hatice. Harika değil mi? İsa Mesih bizi savunuyor. Onun için Pavlos çok güzel söylüyor. Bakın Romalılar 8. Tabii onu açtın değil mi? Çok güzel. Romalılar 8. Romalılar 8'i açalım. Ne kadar güzel. 34'ü. 34. ayet. Kim suçlu çıkaracak? Kim suçlu çıkaracak? İçimi titretiyor bu ifade. Ölmüş ama ölümde kalmadı. Mezarda kalmadı ama hamdolsun. Üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, yaşayan diri olan Tanrı, o Tanrı'nın sağındadır. Ve bizim için, dikkat edin, kimin için? Recep için, İsmet için, Santa için, İbrahim için, Songül için, Hatice için, değil mi? Ayşe için, Enver için, Marita için, hepimiz için aracılık etmektedir diyor. Muhteşem bir şey ya. Bir savunucumuz var, o da Tanrı'nın sağında oturuyor. Neden oturuyor? Doğru sayılayım diye. Ben doğru olayım diye. Bakın, bende doğru bir şey var mı? Hayır. Bende doğru nokta kadar bir şey yok. Ama ben doğru sayılıyorum. Nasıl doğru sayılıyorum? Düşünün, nasıl doğru sayılıyorum? İsa Mesih doğru olduğu için, yani İsa'nın doğruluğu beni doğru sayıyor. Yani bende yok bu doğruluk. Ama İsa benim için doğru oluyor. Doğruluk oluyor. Bakın 2. Korintoslar 5. bölüm. 2. Korintoslar 5. Ayet 21. Bu çok önemli bir ifade. Millet zannediyor ki ben de doğru oldum artık. Doğruyum. Hayır. Sen doğru değilsin. İsa doğru. O doğru olmayan için doğru oldu. İsa senin için babanın sağında doğrudur. Savunucumuz ve doğrudur. Yoksa ben günahlıyım, suçluyum. Doğru bir insan değilim. Ne diyor abicim 5.21'de? 2. Korintoslar 5.21. Ne diyor? Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Bakın, burası çok önemli. Öyle ki, bakın bunun altını çizin lütfen. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Kimin sayesinde? Recep'in sayesinde değil. Recep'te doğruluk yok. Ama Mesih'in doğruluğu beni doğru kılıyor. Bu süper bir şey. Rabbim doğru olduğu için, Rabbim o işi başardığı için ben de başarılmış gibi. İşte gına de bu. Gına de bu. İnayet bu. Lütuf bu. Bende bir şey yok. Bakın Filipliler 3'e bakın. Bakın yani bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Filipliler 3 ayet 8'de. Filipliler 3 ayet 8'de. Bu sonradan geldiği için ayetler sonradan yazdım. O üst tarafta üst taraftadır İbrahim. Şeyler. Mesih'e iman etmekle, bakın ne diyor? Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluk diyor. İman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluk. Recep'te bir doğruluk yok. Ferhat bir hiçsin. Ama Mesih'le var ya çok şeysin. Mesih'le çok şeysin. Hepimiz öyleyiz. Sevgili Ayşe, sevgili Hatice. Hepimiz öyleyiz. İmanla elde ettiğimiz doğruluk. Mesih'in doğruluğu bizim doğruluğumuz oldu. Şimdi düşün. Şöyle bir ortaya çıkıyor. Demek ki günahlı Adem'in bir çocuğu olarak değil, Mesih'te biri olaraktan görüyor bizi Tanrı. Yani günahlı Adem'in çocuğuyduk biz daha önce. Şimdi Mesih'teyiz. Demek ki Tanrı'nın gözünde nasıl görünüyoruz? Aslında Adem'in çocuğu değil. Mesih'te görünüyoruz. Mesih'in çocuğu olarak Tanrı'nın gözünde görünüyoruz değerli kardeşler. Demek ki Tanrım beni Mesih sayesinde doğru kıldı. Haleluya, hamdolsun. Çünkü benim doğruluğum onun sağında oturuyor. Benim doğruluğum, bizim doğruluğumuz Tanrı'nın sağında oturuyor. Ya ben o zaman size şunu söyleyeyim. Ben bu kadar harika bir sonuç karşısında nasıl söyleyebilirim ki? Bu kadar güzel bir sonuç karşısında. Her şeyi Tanrı benim için yaptı. Bende hiçbir şey yok. İman bile Tanrı'dan geldi biliyor musunuz? Yani ben Tanrı'yı arayıp da kurtulmadım. Yani ben aradım da kurtuldum değil. Tanrı beni aradı buldu da kurtuldum. Çünkü arayacak durumda değilim bir hiç olduğum için. Onun için bizde hiçbir şey yok. Ben o zaman şunu söylüyorum. Eğer her şeyi Tanrı yaptıysa, Tanrı bana eğer sözü aracılığıyla konuşmasaydı iman ortaya çıkar mıydı İsmet? Çıkmazdı. Demek ki Tanrı konuştu. Sözü aracıyla bize konuştu ki iman ondan sonra ortaya çıktı. Ben diyorum ki ben ama iman kararı verdim. Bir dakika. Ama sen kendini arayıp bulmadın. Sen sözü duydun. Tanrı sana konuştu. Ve o söz seni iman noktasına getirdi. Yani söz seni getirdi. Ve sen evet dedin. Yani senden kaynaklanmadı iman. Yine söz aracılığıyla kaynaklandı. Bu kadar basit. Onun için bizde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Onun için şunu söyleyemeyiz gönül rahatlığıyla. Kusura bakma kardeşim, ben istersem Tanrı'yı bırakırım, ben sonsuz hayatımı kaybederim, ben şunu yaparım diyebilecek bir noktada değiliz. Neden değiliz? Eğer ben söylersem ki ben istediğimi yaparım, bırakırım, giderim bilmem ne, ben bunun üzerine çok durdum. O zaman şöyle yapmış oluyorum, içimden şöyle geliyor. Rabbimin çarmıhta yapmış olduğu o mükemmel işi ayaklarımın altına alıyorum. İsa'nın o mükemmel işini ayaklarımın altına alıyorum. Yetmez, yeterli değil, beni koruyacak güçte değil. Onu söylemiş oluyorum. Nasıl söyleyebilirim ki ben bırakabilirim diye? Ya mümkün değil. Aslında inayet bizi daha çok kamçılıyor. İsa'ya daha çok sarılmak için. İnayet bizi istekli kılıyor İsa'ya. Daha fazla. Daha çok ona bağlanmak için. Değerli kardeşler, bakın, şimdi düşünün bakın, harikalığı görün. Birincisi, babanın sağında benim Rabbim, benim için, bizler için aracı, savunucu. Doğru mu? Ama bu kadar mı? Bakın, 8. bölüm Romalılar 8'e bakın. Bakın Romalılar 8, bir de 26'yı okuyun. Bir de Romalılar 8, 26'yı okuyun lütfen bir de. Ne diyor Romalılar 8, 26'da?
gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ama ruhun kendisi sözle anlatılmaz iniltilerle bizim için aracılık eder.
Bakın, bakın bir aracı daha var. Rabbim İsa Mesih benim için bir aracı. Ama kutsal ruh da aynı zamanda aracı. Bakın devam ediyor. Lütfen okuyun. 27'de ne diyor? 8:27.
Yürekler arasından Tanrı'nın ruhu düşüncesinin ne olduğunu bilir.
Evet.
Çünkü ruh Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder.
Kim için aracılık ediyor? Kutsal olan, yani kutsallığa doğru yürüyen bizler için aracılık eder. Baba Tanrı'nın yanında dikili olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih bizim için aracılık ederken, bu yeryüzünde de kutsal ruh bizim için aracılık ediyor. Zayıfız, dua etmekte bile zorlanıyoruz. Ne yapıyor? Araya giriyor, güçsüzlüğümüzde araya giriyor, aracı oluyor, bizim için yakarıyor. Bizim için dua ediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Baba ve oğul ve kutsal ruh. Demek ki baba, oğul ve kutsal ruhun içerisinde bizler de varız. Süper süper bir şey gerçekten baktığım zaman. Rabbimiz Mesih İsa göksel yerde bizler için dua ediyor. Kutsal ruh da yüreklerimizi bizler için dua ediyor araya girerekten. Ve baba oğul ile paydaşlık içerisindeyken ve bizler de kutsal ruh aracılığıyla hem babayla hem de oğulla paydaşlık içerisindeyiz. Görebiliyor musunuz? Dikkat edin. Baba oğulla paydaşlık içerisinde. Biz de kutsal ruhla paydaşlık içerisindeyiz. Ama kutsal ruhla paydaşlık içerisindeyken baba ve oğulla da biz paydaş oluyoruz. Onunla ilişki içerisine girmiş oluyoruz. Baba, oğul ve kutsal ruh bütünlüğü içerisinde, ya ne kadar değerliyiz ya. Bizler de varız ya, değerli kardeşler. Kutsal ruh bizler için de aracılık ediyor. İşte Mesih'te yaşamak bu, değerli kardeşler. Mesih'te yaşamak kutsal ruhun yönetimi altında olmaktır. Demek ki biz kutsal ruhun yönetimi altında kalarak yürüdüğümüz zaman ne yapmış oluyoruz? Size bir soru. Biz kutsal ruhun yönetimi altında olduğumuzda ne yapmış oluyoruz? Hareket olarak, davranış olarak. Evet, çok güzel. Başka? Ben kutsal ruhun yönetimi altında kaldığım zaman, onun yönetimi altında adımlarımı attığım zaman ne yapmış oluyorum? Davranış olarak ne yapmış oluyorum? İtaat kime? Rabbe. Doğru. Ama şimdi konu kutsal ruh. Kutsal ruh. Şimdi bakın şöyle düşün. Ben eğer kutsal ruhun yönetimi altında adımlarımı atıyorsam, ben o zaman kutsal ruhun benim hayatımda işlemesine izin veriyorum. İzin veriyorum. Bakın görebiliyor musunuz? Kutsal ruh otomatik çalışmıyor. Otomatikman bizi bereketlemiyor. Otomatikman bize bir şeyler yapmıyor. Ben altına girdiğim zaman o yönetimin altına, o zaman ne yapıyorum? Al kutsal ruh, sen ne istiyorsan onu yap diyorum. Yani kutsal ruhun hayatımda işlemesine izin vermiş oluyorum değerli kardeşler. Onun için biz ancak ve ancak verimli yaşamı kutsal ruhla birlikte yürüyerek çözmüş oluyoruz. Verimli yaşamın sırrı kutsal ruhla yürümekte. Ve onun için bakın değerli kardeşler, biz eğer bunu yaparsak, izin verirsek kutsal ruhun hayatımızda işlemesine, işte o zaman benliğin tutkularını, dikkat edin, kızgınlık, öfke, çekememezlik, kıskançlık, dedikodu, acılık, öfke, hepsini dışarıda bırakıyoruz. Eğer kutsal ruhun yönetimi altındaysak bunları dışarıda bırakmış oluyoruz. Galatyalılar 5. bölümde onun için bakın çok güzel bir gerçek var. Galatyalılar 5, ayet 16. Ne diyor? Galatyalılar 5, ayet 16. Aytaç buldun mu?
Yok.
Tamam. Galatyalılar 5, ayet 16. Buldun mu İsmet? Okur musun lütfen?
Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde
Şimdi burada bir soru soralım. Bak çok güzel bir şey var burada. Asla yerine getirmezsiniz. Şimdi günah üzerinde zafer elde edebilmenin, yani günah üzerinde yengi kazanmanın, zafer elde edebilmenin ön koşulu nedir? Biz günah üzerinde zafer kazanabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Burada açıklanıyor aslında. Amin. Günah üzerinde yengi kazanmak istiyorsak, zafer elde etmek istiyorsak, evet çok teşekkür ederim. Aradım, eğildim, baktım, bulamadım şey. Çok sağ ol kardeşim ya. Harika. İşte Rabbin gözünde iş küçüklüğü yok. Büyük iş, küçük iş, bu orta iş. Ne kadar güzel söyledi İbrahim, değil mi? Rab aldı en aşağıyı yukarıdaki seviyeye çıkarttı. En tepedekini de aşağı indirdi. Bakın bu var ya, hizmetlerden, buradaki vaazdan çok daha önemli değil. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. İsterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. Bu bir hizmettir. En küçük hizmet bizim gözümüzde, Rabbin gözünde en büyük hizmet. Onun için bunu uyduğu için söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Bakın harika bir şey. Demek ki zafer elde edebilmemenin ön koşulu Kutsal Ruh'un yönetiminde kalarak hayatımı sürdürmekten geçiyor değerli kardeşler. Demek ki biz ne günahımızı ortadan kaldırabilmemiz mümkün, ne de günahlı doğamızı, eski benliğimizi ortadan kaldırmak mümkün. İkisini de becerecek yapıda değiliz. Onun için bu nedenden dolayı değerli kardeşler, 1. Yuhanna mektubunun ilk bölümünde, 1. bölümünde, daha önce bakmıştık bu ayete, 8. ayette şöyle bir gerçek vurgulanıyor, 1.8'de. Diyor ki, günahımız yoktur dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Demek ki eski doğamıza boyun eğmek, benliğe göre yaşamak zorunda değiliz. Doğru mu? Benliğe göre yaşamak zorunda değiliz sevgili kardeşler. Işığa gelip ışık aracılığıyla açığa çıkan günahlarımızı biz gördüğümüz zaman ne yapmamız gerekiyor? Ben Rabbin sözüne yaklaşıyorum, ışığa yaklaşıyorum. Ne kadar günahlı olduğumu görüyorum. O ışık bana ne yapıyor? Neye yöneltiyor? Tövbeye yöneltiyor. Doğru mu? Rabbin ışığı beni tövbeye yöneltiyor. Tövbe ediyorum ve ne oluyor? Ve Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden o ilişkiyi kurmuş oluyorum. Ve yürüyüşe sağlıklı bir şekilde devam ediyorum değerli kardeşler. Demek ki Kutsal Ruh'ta yürümek diyebiliriz ki eşittir Tanrı'yı hoşnut etmektir. Kutsal Ruh'ta yürümek Tanrı'yı hoşnut etmektir. Peki size bir soru sorayım. Hoşnut etme konusunu eğer düşünürsek ilk kişi kimdir? Tanrı'yı hoşnut eden ilk kişi kimdir? Bilen var mı? Teşekkür ederim Hatice. Bakın Yuhanna'ya 8. bölüme bakın. Yuhanna 8. Ayet 29'a bakabilir misiniz? Yuhanna 8 ayet 29. Yuhanna 8 ayet 29. Ne diyor abi orada? Bulan var mı? 8.29 oku Hatice.
Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Aha. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım.
Bakın enteresan bir şey var burada. O beni hiç bırakmadı çünkü ben onu hoşnut edeni yaparım. Rab İsa Mesih en büyük örnektir bizim önümüzde. O bile babayı hoşnut etme gayreti içerisindeydi. Peki size bir başka soru. Bireyler olaraktan düşündüğümüzde Rabbimiz evet. Bireyler olarak düşündüğümüzde ilk gelen kişi nedir aklımıza insan olarak? Örnek kutsal kitapta. Adem. Tabii Adem yani iyi, o yanlışlık yok, doğru. Sonra o uzun bir süre, ne kadar süre olduğunu biz bilmiyoruz ama çok uzun bir süreydi. Sonra itaatsizlik etti, düştü. O doğru, yanlış yok. Ama çok iyi tanınan, böyle bol bol
yeri geldiğinde söylediğimiz bir insan var. Ve iman konusu işlenirken İbraniler 11. bölümde birçok kişilerden söz ediliyor ve orada o kişinin de adı var. Size ipucu vereyim. İnsanlar önünde yok, örnek biriydi. Çok ilginç, harika bir şeydi o. Yani orada diyor ki Tanrı'yı hoşnut ettiği görüldü diyor insanların önünde. Hanok. Bakın, yaratılış 1. Musa kitabı 5. bölümde ne diyor? 300 yıl. 300 yıl boyunca Tanrı'yla birlikte yürüdü diyor. Açın İbraniler 11'i. Ve orada şu ayeti okuyun. 5. ayet. 11:5. Ne diyor 11:5?
İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı.
Evet.
Kimse onu bulamadı.
Evet.
Çünkü Tanrı onu yukarı almış.
Evet.
Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi.
Bu beni var ya titretiyor. Şu ifade çok önemli. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. Yani insanlar gördüler, Hanok'a baktıklarında dediler ki bu Hanok gerçekten Tanrı'nın çocuğudur. Bu gerçekten Tanrı'yı hoşnut ediyor. Demek ki insanlar önünde görüldü, açıkça sergiledi Hanok hayatında. İnsanlar bunu gördü. Demek ki değerli kardeşler, biz aynı anda hem Tanrı'yı hem de kendimizi hoşnut edemeyiz. Birbirlerine zıt oldukları için. Ya Tanrı'yı hoşnut ediyorsun ya da kendini hoşnut ediyorsun. Kendi kişiliğini hoşnut ediyorsun. Ama burada çok net bir şekilde ne diyor? Rabbimiz Mesih İsa'ya bağımlı bir yaşam kimi hoşnut eder? Kişinin kendisini değil. Kime hoşnut eder? Tanrı'yı hoşnut eder. Eğer Rab'be bağlıysa, ama Rab'be değil, yarım yürekle bağlıysa, o zaman her zaman kendini öne çıkarmaya çalışır. Hep kendini göstermek ister. Biliyor musun? Ben yaparım. Bizim yıllar önce bir kardeş vardı. Emin olun, Gensheim toplantısında şöyle demişti. Şu ifadeyi hiç unutmuyorum. Benim için Gensheim problem değil. Açarım kutsal kitabı. Ne verse Rab konuşurum, paylaşırım. Yine bir gün her zaman kameraya alındığı için o zaman Enver kamera işiyle uğraşmıyordu çok yıllar önce. Ali kameraya alıyordu çünkü kamera her zaman var. Ve biz daha sonra Ali bana söyledi, dedi ki onu söyledi ve biliyor musunuz o şeyde ve şaşırdı. Hazırlıksızdı kürsünün önünde. Şaşırdı ve 10 dakikadan fazla konuşamadan oturdu. 45 dakika konuşan bir insan. Biz bu kürsüye böyle çıkarsak böyle ineriz. Ama biz bu kürsüye böyle çıkarsak böyle ineriz. Bu kürsü Rabbin kürsüsü, benim değil. Rab hepimize aynı anlayışı versin. Güç, üstün güç bizden değil Tanrı'dan kaynaklanıyor. Bizde hiçbir şey yok sevgili kardeşler. Onun için dediğim gibi bizler aynı anda hem kendimizi hem de Tanrı'yı hoşnut etmemiz kesinlikle mümkün değil. Onun için biz eğer Tanrı'yı hoşnut etmek hedefse o zaman bizim hayatımızda da değişim oluyor. Ben Tanrı'yı hoşnut ettikçe benim hayatım değişiyor. Ben Tanrı'mı öne koydukça benim hayatımdaki hani o buruşuk noktalar var ya, yamuk noktalar, onlar düzelmeye başlıyor. Eğer Tanrı'yı hoşnut ediyorsam. Ve son bir sözle noktalıyorum. İlk 6 ayet için şu sözlerle noktalamak istiyorum. yine bir iki dakika. Aslında şu ayetle özetlemek istiyorum. Açın dördüncü bölüm. Birinci Yuhanna mektubu dördüncü bölümü açın. Bu ayetle altı ayeti özetlemek istiyorum size. Yani altı ayeti özetliyor aslında. İkinci bölümün ilk altı ayetini bu dördüncü bölümün 17. ayeti özetliyor. Ne diyor orada? Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Bakın bu çok önemli bir ifade. Özet bu. 1. Yuhanna 4. bölüm 17. Son sözler. İkinci kısım değil mi? Yani Mesih nasıl yürüdüyse bizler de onun, dikkat edin, kimin? İsa Mesih'in ayak izlerini takip ederek yürümeliyiz. Nokta. Buradaki sonuç bu. Mesih nasıl yürüdüyse bizler de onun ayak izlerini takip ederek yürümek zorundayız. Demek ki şöyle diyebilir miyiz? Ne konuşuyorsak onu yaşamalıyız. Doğru mu Enver? Ne konuşuyorsak, ne söylüyorsak, oğlum Çağla doğru mu? Ne konuşuyorsak, ne söylüyorsak o zaman onu yaşamamız lazım. Hani bir ilahi var biliyor musunuz? Burada söyleriz bazen. Ben çok seviyorum o ilahi. İsa'yla gitmeye karar verdim. Geri dönmem, geri dönmem. Diyor ki, dünya arkamda, haç önümdedir. Şimdi, büyük bir coşkuyla söylüyoruz burada. Ben de dahil bir soru sormak istiyorum. Bunu söylerken, Recep de dahil, gerçekten dünya arkamda, haç önümde mi? Düşünün birazcık. İsa gerçekten önümde çarmıh ve dünya arkamda. Öyle mi bir hayat yaşıyoruz? Bakın hayatlarınıza. Bakın hayatlarınıza. Hangi oranda çarmıh önümde, dünya arkamda? Dikkat edin. Ne söylediğinize, ne konuştuğunuza dikkat edin. Eğer bunu söylüyorsan coşkuyla dünya arkamda, haç önümdedir. Haleluya. Hamdolsun. O zaman yaşa. Ben hayatına baktığım zaman İsmet sen farklısın. Ya ben sende bir fark görüyorum. Sen kime aitsin abi? Ya da Ayşe. Ya kız ben sende bir fark görüyorum ya. Ne hikmet? Ya sen ne bileyim nesin kimsin? Neyin nesisin? O zaman demeli ki Recep abi kusura bakma ben İsa Mesih'e aitim. Hayatımız İsa'yı yansıtıyor olması lazım. Demek ki söylediğimizi yapanlar olmamız gerekiyor. Ve Yakup şöyle diyor. Yakup, açın Yakup 1. Zaten biliyorsunuz eylemlere baktığımız zaman Yakup geliyor değil mi aklımıza? Yakup 1.22. Yakup 1.22. Çok doluyum yani çok uzattım ama kusura bakmayın. Acayip doluyum kardeşler. 1.22. Rabbin sözü beni çok mutlu ediyor. Çok çok mutlu ediyor. 1.22 ne diyor abi orada? Oku.
Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun.
Evet. Yoksa?
Kendinizi aldatmış
olursunuz. Bir daha okusana şu sözü ya.
Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun yoksa kendinizi aldatmış olursunuz.
Şimdi size bir soru. Kim? Tanrı esiniyle Yakup değil mi kaleme alıyor bunu? Şimdi Yakup'a şöyle de desek, Yakup'un karşısına geçsek desek ki, Yakup abi, bizden büyük çünkü. Yakup abi, Yakup amca neyse. Yakup kardeşim, ben bugün 3 bölüm okudum. Kutsal kitaptan 3 bölüm okudum. Her gün de okuyorum. Deseydik, Yakup ne derdi bize? Derdi ki, aferin Recep, harika, süper. Doğru mu? Yani işitmek... Okumak çok önemli. Harika bir şekilde bizi beşteydi gün yani onaylardı. Evet derdi. Peki bu kesinlikle söylerdi. Ben eminim. Çünkü okumak çok önemli. 3 bölüm harika çok süper. Peki okuduğun dikkat edin. Okudukların senin hayatında bir değişim yarattı mı? Das ist die Frage. Okuduğum sözler bende bir değişim oluşturdu mu hayatımda? Buna nasıl yanıt veriyoruz? Kendi herkes içinde şey yapsın. Okudun, çok güzel. Belki benden çok iyi biliyorsun kutsal kitabı. Ona da saygı duyuyorum. Doğru mu Çağla? Çok iyi biliyor olabilirsin. Ama okudukların senin hayatında bir değişim yaratmıyorsa, Rabbi çok sevdiğini söylemen, Rabbin sözlerine çok bağlı olduğunu söylemen hiç ama hiç önemi yok. Rabbin, amin, Rabbin sözü hayatımızda bir değişim yaratmalı. Yaratmıyorsa oturun düşünün. Nerede eksiğim var benim? Yanlışlık nerede Rab bana göster? Ben de dahil. Ben de. Bunu soralım değerli kardeşler. Demek ki itaat etmeden kutsal sözü gerçek anlamda öğrenmek kesinlikle mümkün değil. İtaat edeceğiz ki sözü hayata sokacağız ki öğrenelim. Evet. 6. ayet ne diyordu? Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Demek ki bildiğin gerçekler senin yaşamınla bir bütün olması lazım. Demek ki Allah'ın sözü benim hayatımda bir vücut alması lazım. Bir beden alması lazım. Bir vücut oluşturması lazım. Eğer yoksa ne yazık ki çok acı verici bir şey. Onun için gerçekten eğer biz bunu yaparsak ben inanıyorum ki değerli kardeşler kesinlikle Rab'be benzer olma yönünde bir değişim süreci başlayacak. Adım adım Rabbin yanına gidince tam değişeceğiz. Ama o süreç belki 70 yıl, belki ya 60 yıl, belki 100 yıl değil mi? Rab'be benzer olma yönünde değiştireceğiz. Ve Matta 7. bölümde şöyle noktalıyorum. Matta 7:16. Çok seviyorum bu ayeti. Ne diyor abicim orada?
Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm devedik, kendilerinden incir topana bürüyorum.
Bu kadar. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Deve dikeniysen bekleme meyveyi. O zaman belki şöyle diyelim değerli kardeşler. O zaman çok net bir şekilde konuşan nedir? Amin. Bu kadar. Konuşan Recep değil. Konuşan hayatım. Hayatım konuşsun. Müsaade edin. Rabbin sözü sizin hayatınızı değiştirsin. Benim de. Hepimizin. Eğelim yüreklerimizi. Hangi noktada olduğunuzu bilmiyorum. Her zaman söylüyorum burada. Ama Rab benden başlayarak, benden başlayarak hepimizi marangozun rendesi gibi yonsun. Yonsun. Ve kendine benzer kılsın. Ve İbrahim kardeş belki duayla bir 20-25 saniye sessiz kalalım. Ve duayla kapatır. İster Türkçe ister Almanca. Nasıl arz ediyorsan, nasıl rahat hissediyorsan o şekilde yap. Hiç çekinme, Almanca da olabilir. Tabii. Yani bir 20-25 saniye bir sakin kalalım. Yüreklerimize bakalım. İlişkimize bakalım hangi noktadayız. Daha sonra da 20-25 saniye sonra duayla kapatırsın kardeşim.